Ayrım 18.
Ahmet Cemil şimdi Mesut idi. Lamia'nın o mütebessim nazarı kalbinde bir deste saadet çiçekleri gibi inkişaf etmiş, bir buket mutluluk çiçekleri gibi açmış idi. Kendisini bugün şu Erenköy seferinden artık bahtiyarlık hissesine almış kıyas etti, kabul etti. Bütün hayatında sevda sekriyle mest, aşk sarhoşluğuyla kendinden geçmiş olarak kalmak için yalnız o nazar kifayet edecekti, yetecekti. Artık Hüseyin Nazmi'yi döndürmek bile istemedi. Bir müddet daha yürüdüler. Şimdi sahrayı esmer bir renk, yarı şeffaf, saydam, örtüsüne sarmış, ta ileride afakın sinesinden, ufukların göğsünden, gecenin sükun, sakinlik, nefesi ufukların yarı şeffaf tüllerini titreterek uçuşmaya başlamıştı. Derinden belirsiz bir inek sesine muhterizdem, hafifçe tempo, tutan hafif kuş cıvıltıları arasında iki arkadaş döndüler. Bu gece Hüseyin Nazmi'nin kütüphanesini yine alt üst ederken bir aralık arkadaşına sordu. Senin eserin inşaat resmi ne vakit icra olunacak? Şiir okuma merasimi ne zaman yapılacak? Ahmet Cemil artık eserin ikmalinde, tamamlanmasında bu kadar teehhür ettiğinden, geç kaldığından utanır olmuş, bir müddetten beri onun bahsini etmemeye başlamıştı. Ne vakit istersen dedi. Bir ay daha çalışsa arkadaşlarına okuyabilecek bir hale getireceğini zannediyordu. İlave etti. İstersen gelecek ay. Gece yalnız kaldığı vakit zihninde yalnız iki şey yaşıyordu. Eseriyle Lamia. Bu iki emel hedefi bir çift tevem hemşire, ikiz kız kardeşler gibi hatırasında öpüşüyordu. Lamia'yı düşünürken eserini, eserine fikrini sevk ettikçe o siyah gözlerin "bitirsenize, ben de dinlemek isterdim" manasıyla gülümsediğini görüyordu. Bu gece uykusunun arasında hep o eserle o hayal yaşadı. Sabahleyin kendi kendisine "evet, artık bitirmeliyim" dedi. Bu sabah matbaaya girer girmez en evvel Nedim'e tesadüf etti. Çocuk elinde sürahiyle merdivenden koşarak çıkıyordu. "Ne oluyorsun Nedim?" dedi. Çocuk başını çevirip Ahmet Cemil'i görünce korkudan, ızdıraptan perişan olmuş çehresinde bir tesdiyet iptisamı tayyaran etti. Yüzünde bir teselli gülümsemesi uçuştu. Fakat yalnız bir an için gözlerinde isabet eden bu hande, gülücük, güya oraya biganeliğini, yabancılığını anlamış da firar etmiş, kaçmış gibi silindi. Çocuk, "Babama bir şey oluyor." dedi. Ahmet Cemil yukarıya çıktığı vakit matbaada Ahmet Şevki Efendi'den başka kimse yoktu. Yazıhanesinin önünde küçük penceresinden Ahmet Cemil'i gülerek kendisine mahsus işveli temennasıyla elini başına götürerek selamladıktan sonra "Sahibi imtiyazın odasına gir" dedi. Ahmet Cemil doğru oraya girdi. Nedim de elinde sürahisiyle kendisini takip ediyordu. Gördüğü manzaranın mahiyetini derhal anlayamadı. Raci, Hüseyin Baha Efendi'nin kanepesine yüzüstü yatmış, bir kolu sarkarak kilimin üzerine düşmüş, camit, cansız, bir kütle halinde yatıyor. Yalnız ara sıra içinden gelen bir hıçkırıkla vücudu sarsılıyordu. Takarrüp etti, yaklaştı, eğilerek, "Birader ne oluyorsun?" dedi. Raci cevap vermiyor, hiçbir şey işitmiyordu. Nedim hala yaşlı gözleriyle bakıyor, güya Ahmet Cemil babasının ızdırabını giderecek bir tabip, doktor imiş gibi ondan kendisine kuvvet verecek bir cevap bekliyordu. Ahmet Cemil Raci'nin sızmış olduğunu, bir cevap alamayacağını anladıktan sonra Nedim'e döndü. "Niçin telaş ediyorsun? Babanın hiçbir şeyi yok." dedi. Çocuk bir türlü oradan ayrılamıyordu. Elinden bırakamadığı sürahisiyle gitti, babasının karşısında bir iskemlenin kenarına ilişti, gözlerini zavallılığına küçücük kalbinin kan ağladığı bu adamın üzerine dikti, öyle oturdu kaldı. Ahmet Cemil şu vakanın ne olduğunu anlıyor, şu gördüğü neticeden ona takaddüm etmiş, bu sonuçtan önce olması lazım gelen vakaları icat ediyordu. Kendi kendisine iri Alman karısının yeni bir tahkiri, hakareti. Bu geceyi içmekle geçirmiş. Kim bilir nerelerde düşüp kalktıktan sonra sabahleyin yine içmiş, şimdi sızıyor dedi. Ahmet Şevki Efendi'nin yanına geldi. İdare memuru da küçük penceresinden onu bekliyordu. Refiki'nin sualine hacet bırakmadan, arkadaşının sorusuna gerek duymadan bildiğini anlattı. Ben geldiğim zaman orada uluya uluya ağlıyordu. Karı bırakıp gitmiş. Pek iyi anlayamadım ama ağlarken ağzından dökülen sözlerden dün akşam katarı, treni ile gittiğini anladım. Bu da sirkecide ölünceye kadar içmiş. Babası ağlarken Nedim'in halini görseydin, biçare çocuk. Bu sırada içeriden boğuk, ciğerleri sökecek bir öksürük işitildi. Ahmet Şevki Efendi dedi ki, ''Nasıl öksürüyor, işitiyor musun? Sen gelmeden evvel böyle saatlerle öksürdü. Ciğerleri paralanıyor. Hala içmekten vazgeçmiyor.'' ''Bilmem ama fena görüyorum.'' dedi. Ahmet Cemil zaten o hayatın şu neticeyi tevlid edeceğini, doğuracağını pek iyi bilirdi. Dudaklarının arasından ''Yazık.'' dedi. ''Bugün Raciye her vakitten ziyade acıyor. Bu adamın nasıl bir hata ile hayatının mahvına sebep olduğunu düşündükçe derin bir merhamet.'' acıma hissi duyuyordu. Mümkün olsaydı Raciye alacak bir tabibin, doktorun, zeki ve mütekayyet, dikkatli tedavisiyle onun hissiyatını örten bütün nefs akşiyesini, bütün pislik derilerini yavaş yavaş kaldıracak, onların altından saf bir kalp çıkardıktan sonra, işte bu temiz kalbi sefalet, yoksulluk, içinde dikişçilikle yaşamaya çalışan zevcene, hanımına, mürettiphane, dizgi odası, hayatı içinde yuvarlanan oğluna götür, diyecekti. Matbaanın aşağı katında Ali Şekip'in iri sesi işitildi. Biraz sonra Sayıp'le göründüler. Ali Şekip'in her vakitten ziyade neşesi vardı. Dudaklarını açan geniş bir hande ile Sayıp'i dinliyordu. Bir kere duvarlar kağıtlansın, dolaplar konsun, öne de cam mekanlar, vitrinler yerleştirilerek aralarında zarif mahun, parlak kırmızı renkli olup mobilyacılıkta kullanılan değerli bir ağaç cinsi. Maun, iki kanatlı bir kapı bırakılsın da bakınız dükkan kendisini nasıl gösterir. Ahmet Şevki Efendi küçük penceresinden başını uzattı. Ne dükkanı? Ali Şekip gülerek cevap verdi. Kağıtçı dükkanı. Sayıp ellerini ovuşturarak Ali Şekip'in bir aksi sedası, yankısı gibi tekrar etti. Kağıtçı dükkanı. Ali Şekip o vakit Ahmet Cemil'e baktı. Yazıcılıktan usandım. Biraz da esnaflık edeyim. Her gün binlerce adamları esnetmekten, başka bir şeye hizmet etmeyecek altı sütun yazı yetiştirmek için kafa patlatmaktansa, dükkanımın köşesinde müşteri bekleyerek biraz da başka yazıcılara kağıt kalem yetiştirmek istiyorum. Sabahları bana uğrar da birer kahve içersek, sana esnaflığın meziyetlerini, inceliklerini izah ederim. Ahmet Cemil, Ali Şekip'in bu kararı nasıl esbab ile ittihaz ettiğini anlamakta teehür etmedi. Bu kararı hangi sebeplerle aldığını anlamakta gecikmedi. Arkadaşının ikide bir de elinde 2-3 lira emniyet sandığına gittiğini de bilirdi. Şimdi Ali Şekip'e ne diyecek? Şu teşebbüse mümanat mı edecek? Şu girişime karşı mı çıkacak? Hakikatte arkadaşı fena bir iş yapmış olmuyor. Onun gibi iştihar emelleri, meşhur olma arzuları olmayan bir adam için dükkancılık herhalde yazıcılıktan iyi değil midir? Ali Şekip'i pek musip, isabetli davranmış. Bulmakla beraber bu meselede kendisine bir töhmet hissesi tefrik ediyor. Suçlama payı çıkarıyor. Eniştesinin sebebine, mesleğin tebdiline, değiştirmeye lüzum gören bu adama karşı kendisi için bir mahcubiyet duyuyordu. Küçük bir kamus, sözlük gibi her şeyden behre sahibi, haberi olan siyasi baş makaleyi bitirdikten sonra sıhhate dair bir bent, sağlıkla ilgili bir yazı, yazmaktan yahut iktisada, ekonomiye ait bir meseleyi kurcalamaktan içtinap etmeyen, çekinmeyen bu adam şimdi mektep çocuklarına kurşun kalem beğendirmeye, resim örnekleri göstermeye mi çalışacak? Gülerek Ali Şekip'e alay ediyorsun dedi. Alay mı? Hiç öyle değil. Hayatımda birinci defa olarak ciddi bir şey yapmak istiyorum. Artık mürekkep kokusundan tiksinmeye başladım. Sahibi imtiyazın keyifli zamanını bulacağım da bir lira koparacağım diye düşünerek bir alet gibi yazı yazmaktan usandım. Ahmet Şevki Efendi sade dinliyordu. Bir aralık Ahmet Cemil'e bakarak hakkı var dedi. Ali Şekip Ahmet Şevki Efendi'nin reyini kazandıktan, desteğini aldıktan sonra büsbütün cesaret buldu. Öyle değil mi? Hiç olmazsa dükkanımda satacağım şeyler benim malımdır. Kazanacağım şey yine benimdir. Dükkanım dedikçe duyduğum zevki bilseniz, bir dükkana malik, sahip olmak. Gördünüz mü saadeti? Amma dükkancılıkta Ali Şekip'in dün güzel bir makalesi vardı. Denmeyecekmiş, denildiği vakit sanki ne oluyor? Ona mukabil, karşılık, benim dükkanımda ne güzel şeyler olacak. Zarif billur, kristal, hokkalar, türlü renkli mektupluk kağıtlar, cüzdanlar, kalemler, çeşit çeşit tuhaflıklar. Ben onları çocuklarım gibi seveceğim. Sabahleyin dükkanıma girdiğim zaman onları küçük fakat yüreğimden kopan bir tebessümle selamlayacağım. Camikanın içinde tozlanmış bir para çantasını elime alıp okşayarak sileceğim. Ötede canı sıkılmış gibi duran işlemeli sedef bir kağıt bıçağının yerini değiştireceğim. Sonra bir alay mini mini müşterilerimi idare edebilmek için bunalacağım. Onlarla ufak ufak hesaplar açacağım. Benim o süslü yazımla tutulmuş latif, hoş defterciklerim olacak. Gördün mü hayatı? Ahmet Cemil, Ali Şekip'in bu kadar neşatına, sevincine karşı muhalif davranmak, karşı koymak istemedi. Arkadaşına gülerek dinliyordu. Ali Şekip, Ahmet Şevki Efendi'ye döndü. Artık benim dükkan varken başka yerden alışveriş edilmez değil mi? Dedi. İşe ne vakit başlanıyor? Dükkan tutuldu bile. Hemen. Ali Şekip'in birden aklına bir şey geldi. İdare memuruna dedi ki, aman Ahmet Şevki Efendi, bana bir iki güne kadar eniştemden taahhütlü bir mektup gelecek. Bizim müvezziye tembih etseniz de, dağıtıcıya hatırlatsanız da. Onu arasa, Ahmet Şevki Efendi taahhütlü mektubun ne için böyle takayyüde mazhar olduğunu, dikkate layık görüldüğünü, sahipin karşıdan parmaklarıyla para sayıyormuş gibi işaretinden anladı. Kendi kendisine, keşke benim de böyle bir eniştem olaydı, dedi. Bu gece yemekten sonra Vehbi Bey, Ahmet Cemil'e matbaaya dair görüşülmek için hemen yukarıya çıkmasını rica etti. Küçük odada Vehbi Bey musahabe mukaddimesi, sohbete giriş olarak Ali Şekip'in matbaadan çekilmek üzere olmasından bahsetti. Ahmet Cemil'in gazeteyi hemen yalnızca idare etmekten ziyade zahmet çekeceğine teessüf ediyor, üzülüyor gibi göründü. Bir aralık lakırdısının arasında, eğer pek zahmet çekecekseniz bana Osman Tayyar isminde bir muharrir müracaat etti. Bir yazar başvurdu. Onu alırız dedi. Bu Osman Tayyar, Mirat-i Şu'undan istisgale uğrayarak, kovularak mevkiini Ahmet Cemil'e terk etmiş olan adamdı. Ahmet Cemil ihtiyat ederek, kabul etmeyerek, bir kere böyle tecrübe edelim, deneyelim de cevabını verdi. Daha sonra Vehbi Bey, bir de o sarhoşun matbaada ne işi var, ona beyhude, boşuna, aylık verip duracak mıyız, dedi. Ahmet Cemil henüz 5 dakika içinde canını sıkmaya başlayan bu müzakerenin, konuşmanın bir an evvel bitmesini sabırsızlıkla bekliyordu. O biçare matbaadan çıkarılacak olursa sokaklarda sürünür, dedi. Vehbi Bey omuzlarını silkti. Eğer her sokakta sürünecek olanı matbaaya almak lazım gelirse, matbaanın şu halinden hiç de memnun değilim. Peder nasıl olmuş da bütün sermayesini bir gazetenin istifadesine feda etmiş anlayamıyorum. Matbaada gazeteden başka bir şey yok. Gazetenin başında da bir alay haşerat. Zararlı, değersiz kimse. O Hüseyin Baha Efendi'nin sahibi imtiyazlığından başka bir şeyini göremiyorum. Para babamın, matbaa onun, sonra neticede bir istifade, faydası olursa yarı yarıya taksim, bölüşme. Vehbi Bey söyledikçe hiddetleniyor, Ahmet Cemil ara sıra kocasına perişan bir mana ile güya istirham ederek, yalvararak, Bakan İkbal'in yanında bir amir karşısında gibi münkat vaaz ile boyun eğmiş bir şekilde dinliyordu. Eniştesi fikrini büsbütün izah etti, açıkladı. Ben matbaanın idare tarzını büsbütün değiştirmek istiyorum. Hüseyin Baha Efendi gazeteyi bana bırakır. Kendisine bir aylık veririz. Beğendiği yerde yesin. Matbaada beyhude, boş yere, para alanları, şekipleri, racileri süpürürüz. Siz Sait'le Sayıp 3 kişi gazeteyi pekala idare edersiniz. Sayıp müstahit, yetenekli, çalışkan bir çocuğa benziyor değil mi? Sayıp'ın takdire mazhar oluşuna, beğenilmesine Ahmet Cemil gülümseyerek yalnız, evet dedi. Matbaaya gelince bir sürü mürettip, dizgici var. Kolu bağlı oturuyorlar. Matbaayı ne için yalnız bir gazeteye hasretmeli, ayırmalı? Kitap basamaz mıyız? Ahmet Cemil, matbaanın harf mevcudu kafi değil, dedi. Vehbi Bey, asıl maksut olan, hedeflenen, noktaya geldiğini göstermek isteyerek, tamam, dedi. Sade harf değil, hatta bir de taş makinesi ister. O vakit matbaa hakikaten bir matbaa olur. Para kazanmak ne demek olduğunu o zaman anlarız. Vehbi Bey canını sıkan bir şeyle meşgul imiş gibi ayağa kalktı. Para olsa matbaayı bir altın madeni haline getirmek işten bile değil. Daha sonra, ihtiyardan 5 para koparmak mümkün değil ki, dedi. Ahmet Cemil İkbal'e bakıyordu. İkbal kardeşinin nazarına tesadüf etmemek, kardeşiyle göz göze gelmemek için gözlerini indirmişti. Vehbi Bey Ahmet Cemil'in önüne geldi. Şüphesiz o akşam biraz ziyadece kaçan fertek düzünün, düz, içinde anason, sakız gibi kokulu maddeler olmayan üzüm rakısı, düziko. Neşesiyle gülerek, sen de züğürt herifin birisin. Ne olurdu, şimdi 200-300 liran olaydı da matbaaya atıvereydin, dedi. İkbal daha ziyade duramadı. Bu kaba latifenin, soğuk esprinin, kardeşinin üzerinde acılığına şahit olmamak için kalktı, çıktı. Vehbi Bey şimdi tasavvurlarını izah ediyor, planlarını anlatıyor, matbaayı büyütüyor, liralarla oynuyor, makineleri petrolle işletiyor, bütün devair evrakını iltizam ediyor. Bütün büroların belgelerini alıyor. Matbaada şubeler açıyor. Bir kitaphane, bir mücellithane vücuda getiriyordu. Bir kitap evi, bir dizgi yeri oluşturuyordu. Bütün bu hülyalar Ahmet Cemil'in dimağını uyuşturuyor, bir müddet için tatlı bir meslek içinde sardıktan sonra birdenbire fena bir iz bırakarak geçiyordu. Mümkün değil, eniştesinin hülyalarına iştirak edemiyor, katılamıyor. Karşısında türlü tafsilat ile icat ettiği o ümit alemine mutmain bir nazarla, ayrıntılarla oluşturduğu o umut dünyasına güvenli bir şekilde bakamıyordu. Halbuki kendi kendisine, bu söylenilen şeyler doğru değil mi? Ben onun dediği gibi züğürt bir herif olmasam da bugün 2-300 lirayı matbaaya atabilsem bütün bu şeyler vücuda gelmeyecek mi? Diyordu. Bu akşam eniştesinin sesi kulaklarında daima tekerrür etti. 200-300 lira. Demek bütün hayatının emelleri hemen tahakkuk edivermek, arzularının gerçekleşmesi için yalnız şu 200-300 lira kifayet ediyor, yetiyor. Öyle mi? Bir gün Ahmet Cemil Sait'le tasihlere, düzeltmelere bakarken Sait yavaşça yanına sokuldu. Hüseyin Baha Efendi kağıtlarını topluyor, dedi. Ahmet Cemil dondu kaldı. Önce eniştesinin söylediklerini sadece bir musahabe, sohbet gibi dinlemişti. Demek ondan sonra Hüseyin Baha Efendi ile görüşülmüş, karar verilmişti. Bir vakit ekmek bulmak için atıfetine müracaat ettiği, iyilikseverliğine başvurduğu bu adamın bugün şu matbaadan vedasını görmemek için bir bahane icat etti, matbaadan çıktı. Nereye gideceğini tayin etmeksizin yürürken bir sesin, ''Eski arkadaşlara iltifat yok mu?'' dediğini işitti. Ali Şekip henüz bir gün evvelden beri yerleştiği dükkanının önünde mesut bir haz, zevk ile tebessüm ediyordu. O vakit Ahmet Cemil daima açık bir tesliyet menbaı, teselli kaynağı olan arkadaşının elini sıktı, tebrik etti, kutladı. Onu yeni mahunca mekanların, dolapların, deste deste kağıt yığınlarının, henüz yerleştirilmemiş paketlerin arasında bahtiyar, mutlu, gördükçe sevinç duyarak oturdu. Ali Şekip hep dükkanından bahsediyor, bak ne cici şeyler buldum diyerek arkadaşına resimli kartlar, tuhaf çakılar, hileli para çantaları, renk renk mektup kağıtları gösteriyordu. Bir aralık nahiye müdürü, bucak memurları sorumlusu olan eniştesinden bahsetti. İmdadıma yetişmeseydi bu dükkan zor açılırdı, dedi. O da kendi eniştesini düşündü. Bu adam hakkında henüz hüküm vermemiş, ona fena yahut iyi sıfatlarından birini takamamıştı. Ali Şekip büyük keman şeklinde jelatin kaplı zarif bir takvimi göstermekle meşgul iken dükkanın kapısından Sahip'in başı göründü. Cemil Bey, deminden beri sizi arıyorum. Enişteniz geldi. Şimdi sizi istiyor. Ahmet Cemil eniştesini Hüseyin Baha Efendi'nin henüz tahliye ettiği, boşalttığı yazıhanenin başında buldu. Vehbi Bey'in ilk sözü, işi bitirdik oldu. O da zaten gazete gailesinden, derdinden kurtulmak için bir fırsat gözetliyormuş. Ben teklif eder etmez kabul etti. Şu halde bu yazıhaneyi siz alırsınız değil mi? Ahmet Cemil'in gözleri Hüseyin Baha Efendi'nin kapaklı yüksek yazıhanesine gitti. Kendisini bir matbaanın şöyle bir odasında bir müdürlük yazıhanesinin önünde oturmuş görmek isterdi. Fakat şimdi bu yazıhaneye temellük etmek, sahip olmak fikrine karşı bir soğukluk hissediyordu. O yazıhanenin başına geçmekle bir vakit kendisine muavenet, yardım, elini uzatmış olan bir adamın hakkına taarruz etmiş olacak, saldırmış olacak zannetti. Eniştesine cevap vermedi. Vehbi Bey şimdi gazetenin, matbaanın idare şekilleri hakkında tasavvurlarını izah ediyordu, planlarını açıklıyordu. Gazeteyi Ahmet Cemil ile Sayıp ve Sait pekala idare edebilirlerdi. Bu cihet zaten geçen akşam karar altına alınmamış mıydı? Matbaaya gelince Ahmet Şevki Efendi biraz tuhaf adam ama oldukça becerikli birisine benziyor. Ahmet Cemil'in nezareti, gözetimi altında işin içinden çıkabilir zannolunur. Matbaanın nevakısını ikmale, noksanlarını tamamlamaya gelince Vehbi Bey birden tahattür ediyormuşçasına hatırlıyormuş gibi ''Ha sahih'' dedi. ''Para tedariki edinebilmek için bir çare buldum ama bilmem arzu eder misin?'' Ahmet Cemil o geceden beri dimağında darbe vurmaktan hali kalmayan para bulmak ihtimalinin tahakkuku, para bulma olasılığının gerçekleşmesi ümidini işitince kıpkırmızı oldu. Vehbi Bey devam etmek için bir istifsar kelimesine muntazırdı. Bir soru kelimesi bekliyordu. Ne yolda dedi. O zaman eniştesi paranın tedariki çaresini izah etti. Süleymaniye'deki evden dem vurdu. Söz etti. İstihlalden, ipotekten. Beyi bil vefadan, geri almak üzere satıştan. Rehinden bahsediyor. Türlü tarihler ve vasıtalar, yol ve araçlar gösteriyor. Bunlar hakkında tam bir vukuf ile tafsilat, derinlemesine bilgi veriyordu. Matbaanın hasılatından, gelirlerinden ayda mesela 20-25 lira tefrik edilerek, ayrılarak iktikraz olunacak paranın tesviyesine tahsis olunur. Borç alınacak paranın ödemesine aktarılır, diyordu. Şu halde Ahmet Cemil de matbaaya kısmen mutasarrıf, sahip olarak kendisine bir meslek temin etmiş, edinmiş olacaktı. Öyle değil mi? Eve malik, sahip olmaktan ziyade bir mesleğe malik olmak lazım gelir. O paranın bir ev için nemasını hapsetmekten, çoğalmasını engellemekten ise şu suretle istifade vesilesi ittihaz ederek, şu şekilde faydalanma sebebi yaparak, Vehbi Bey'in mantık istidlallerinin, yürütmelerinin sonu yoktu. Mütalalarının mahiyetine, düşüncelerinin sonuna şu cümleyi koydu. Yine sen bilirsin, bunda bana müteallik, beni ilgilendiren hiçbir şey yok. Ahmet Cemil'de bu matbaa meselesi yeni bir düşünce silsilesi tevlit etmiş, düşünce zinciri meydana getirmiş oldu. Matbaada maddeten, maddi olarak fiilen bir hak sahibi olmak ümidine karşı içi titriyordu. Bu ümide husul bulamayacak, gerçekleşemeyecek nazarıyla bakmakta iken şimdi gözünün önünde bir çare belirmişti. Şu dakikada bir karar verse matbaaya bir taş makinesi ilave edebilecek. Bir petrol muharrikinin motorunun çarkı kayış kolonlara takılınca ayaklarının altında şu bina bir fabrikanın hayat gulgulesiyle, gürültüsüyle gürleyecek. O gürültüyü şimdi kulakları işitiyor, onun hayaliyle mest oluyordu, kendisinden geçiyordu.